Ayrım 21, Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 310, 23. bölüm. 29 Aralık Salı, saat 18.45. Kuzeyden gelen silah sesleri sona ermiş köydeki karakolda Faulkner heyecanını gizlemeye çalışarak bekliyordu. Tavandaki kirişlerden gaz lambaları sarkıyordu. Yanındaki masada telefonla telsiz durmaktaydı. Odanın arkasında Genders ile papaz bekleşiyorlardı. Hiçbiri konuşmuyordu. Sözler ancak heyecanlarını açığa vurdurabilirdi. Albertville'deki telefon memuru bir saat önce bağlantı kurmuş ve Faulkner'a 20 dakika içinde başkanın kendisiyle konuşacağını söylemişti. Şimdiye kadar kimse aramamıştı. Faulkner Endofa'nın da zaman kazanmaya çalıştığını, bu arada adamlarının köyü saracaklarını düşündüğünü sanıyordu. Köy çevresinde devreye dolaşan askerler sürekli olarak ormandaki hareketleri bildiren raporlar yağdırıyorlardı. Birden telsizden bir çatırtı duyuldu. Faulkner mikrofonu telsizcinin elinden koparır gibi aldı.
''Komando birden üsse.'' Başçavuşun sesi sakindi. ''Üst komutanından komando bire. Sesinizi 5 kuvvetinde alıyorum. Sizi dinliyorum. Tamam.''
''Limbani'yi bulduk efendim. Diğerleri ölü ya da kayıp.''
''Limbani iyi mi?''
''Yaşıyor efendim. Şimdi köye doğru geliyoruz. Çevre nöbetçilerine haber verin lütfen.''
Faulkner Genders'a başıyla işaret etti. Gelebilirsiniz.
Yedek kuvvet ister misin?
Sanmıyorum efendim. Simbalar üzerimizden çekildiler. Tamam.
Faulkner arkasına yaslandı. İşte şimdi bir içkiye ihtiyacı vardı. Genders'a köydeki içkileri dökme emri verdiğine pişman olmuştu.
Daha bitmedi dedi papaz. Sondan çok uzaktasın henüz.
Faulkner cevap vermedi. Telefonun az sonra çalacağını ve Endofa'nın pazarlığa başlayacağını biliyordu. Soğuk bir tavırla döndü papaza. ''Gece yarısından önce buraya gelemeyeceklerini söylemiştin değil mi?''
''Evet ama o benim tahminimdi. Bu gelenler simbaların öncüleridir. Esas grup daha arkadadır.'' ''Sen aklını mı kaçırdın kuzum? Hala kaçıp kurtulabilirsiniz. Onlar gelmeden çok önce gitmiş olursunuz.''
Telsiz çatırdadı yine.
''Komando 2'den üste sizi dinliyorum.''
Faulkner cevap verdi.
''Şu anda köye vardık efendim. Çok sakin. Uçağı görebiliyoruz. İçeri girmemizi istiyor musunuz?''
''Üst komutanından komando 2'ye. Hayır. Tekrar ediyorum. Hayır. Görünmeden ormanda bekleyin. Simbaları kollayın. Şu anda sizinle üst arasında olabilirler. Bir hareket görürseniz bana haber verin. Tamam.''
Papaz Faulkner'a baktı.
''Oğlum, sen belki cennete gidemeyeceksin ama askerliği de iyi biliyorsun. Madem burada gerçekleri konuşuyoruz, sana şunu söylememe izin ver. Eğer burada bir iç savaş çıkartmaya çalışıyorsan o zaman beni ve Tanrı'yı karşında bulacaksın. Ki pek zayıf rakip sayılmayız. Bunu sana açıkça söylüyorum. Elimde olan her şeyi senin aleyhine kullanırım.''
Papazın öfkesi bir anda kaybolup gitmişti. İskemlesine yaslandı.
''İşte sana açık oynadım.'' dedi. ''Şimdi o dinsiz bedenini al götür karşımdan.''
MacTaggert küçük tepeye varmıştı. Kaçma sona erdiği için geri döndü. Hepsi kendisini izleyene kadar adamların canlarını okumuştu. Şimdi artık tümü kendi peşine takılmışlar, subaylarının emirlerini dinlemiyorlar, avlarını kıstırdıklarını biliyorlar, vahşi çığlıklar atıyorlardı. Yan tarafındaki sancı artık dayanılmaz bir hal almıştı. Hemen altında simbalar tepeyi sarmışlar, yukarı çıkıyorlardı. MacTaggert'ın başı üzerinde kurşunlar uçuşuyordu. Son birkaç el ateş daha etti, sonra silahı sustu. Tüfeğini saygıyla bir yana bıraktı, cephanesi bitmişti. Yere çöküp simbaların yaklaşmalarını bekledi. Artık ateş altında olmadıkları için yüreklenmiş gibiydiler. MacTaggert az sonra öleceğini biliyordu. Kendisini ağır ağır öldürmek için canlı yakalamak istediklerini fark edince gülümsedi. Ruhunu tanrısına adadıktan sonra doğruldu.
''Adım MacTaggert!'' diye bağırdı. ''Kara muhafızlardanım!''
Ani sessizlikle sesi yankıyordu. Kulağında eski alayının gayda seslerini duymaktaydı.
''Gelin bakalım!'' diye seslendi çevresindeki çemberi giderek daraltan düşmanlarına. ''Daha yakına gelin de bir kahraman nasıl ölürmüş gözlerinizle görün.''
Bombaların pimlerini çıkardı. İki elinde iki el bombası olduğu halde kendisine şaşkın şaşkın bakan simbaların üzerlerine doğru koştu. Limbani karakola bir sedye ile getirilmişti. Çok bitkindi ama aklı başındaydı. Biri at kılından bir şilte buldu, üstüne yatırdılar. Genders parafin lambasını kaldırıp adama baktı. Limbani'nin kabilesi odaya dolmaya başladılar. Miğferli askerler de silahları çaprazlama göğüslerine asılmış kapıda bekliyorlardı. Papaz Limbani'nin yanında diz çöküp doğrulmasına yardım etti. Yüzleri gece sıcağının teriyle pırıl pırıl olan köylüler yarım halka biçiminde yatağın çevresine dizilmişlerdi. Birer birer ışığın altına gidip Limbani'ye baktılar. Sonra kupkuru yaşlı bir adam öne çıktı.
''Sen Limbani'sin. Biz seni değil ruhunu göreceğimizi sanmıştık.''
''Ben hem ruhum hem de beden.'' dedi Limbani.
''Halkım adına konuşabilir miyim?'' diye yaşlı kabile başkanı sordu.
''Konuşabilirsin.''
''Halk senin kendilerinin anası babası olduğunu, senin yardımına ihtiyaçları olduğunu söylüyor.'' ''Sen...''
Limbani geleneksel konuşma biçimini başlangıçta kesti. ''Lütfen kısa konuş. Bunu saygısızlıkla istemiyorum. Ama bedenim çok yorgun, dinlenmem gerek.''
Kabile başkanı huzursuzca kıpırdandı. ''Halkın Endofa tarafından eziliyor. Halk zayıf, Endofa ise zalim. Vergiler öylesine ağır ki çocuklar babalarının gözleri önünde açlıktan ölüyorlar. Düşündüklerini dile getirenler simbalar tarafından öldürülüyorlar. Ülkenin dört bir yanı acı ve ızdırap dolu. Ne yapmamız gerekir söyle.''
Daha genç biri öne çıktı, kalın bir sesi vardı.
''Eğer başımıza geçersen halk Endofa'ya karşı ayaklanır.'' dedi. ''Herkes senin ardından gidecektir.''
''Simbalar her yanımızı sardılar.'' diye yaşlı biri söze karıştı. ''Silahları var, bizim ise yok. Hepimiz öleceğiz. Savaşacaksak bize silah vermelisin.''
''Senin halkın ne olursa olsun savaşacak.'' dedi genç olanı. ''Ben gençler adına konuşuyorum. Gençler açlıktan cesaret alıyorlar, öfkeyle güçleniyorlar. Sen istersen biz mızraklarla bile dövüşürüz.''
''İnsanın silahsız dövüşüp ölmesi yerine acı çekip yaşaması daha iyidir.'' dedi yaşlı adam.
''Ormana gidip savaşmak ve içinde umutla ölmek daha iyidir.'' diye genç yalvardı. ''Umutsuz olarak açlıktan ölmekten bin kat iyidir. Eğer sen başımıza geçersen öteki kabileler de seni izleyecektir. Simbalar toprağın nimetlerinden yararlanıp şişmanladılar. Ormana gelemezler ardımızdan.''
''Benim adamlarım güçlü bir savaşçı birliğinin çekirdeğini oluşturabilir.'' diye Faulkner söze karıştı. ''Adamlarını eğitebilir, ülkeni yine sana teslim edebiliriz. Sen yalnızca kendi halkını ayaklandır yeter.''
''Onu dinleme.'' diye bağırdı papaz. ''O kan ve para arayan bir savaşçıdan başka bir şey değildir. Ben senin halkını senden iyi tanırım. Şu anda ayaklanırlarsa kesinlikle öleceklerdir. Eğer o dinsiz Endofa'nın ardına düşeceksen kendi topraklarında ve kendin dilediğin zaman yap bunu ve tam olarak yap. Akıl bunu gerektirir.''
''Neden beklesin?'' diye sordu Faulkner. ''Sen halka ayaklandır. Biz Endofa'nın gereğine bakarız. Elbette para için çalışıyoruz. Ama sana ülkeni teslim edebilirsek bunu epey ucuza mal etmiş olacaksın.''
''Yalan söylüyor.'' diye gür dedi papaz. ''Yaşlıları dinle adam, düşün biraz. Açlıktan ölmek üzere olan halkın ellerinde mızraklarla makineli tüfeklere karşı. Ormanda neyle besleyeceksin onları? Cevap ver. Aklına getiremeyeceğin kadar insana mal olacak bu iş sana.''
''Bir kere harekete başladık mı bizi destekleyenler çıkar.'' dedi Faulkner. ''Daha önce de ülkeni kurtarıp sana vermiştik değil mi?''
''Buralarda bir uçak var.'' diye Genders atıldı. ''Seni buradan çıkartırız. Sen geri dönene kadar papaz halkına bakar.''
''Karar senin.'' dedi kabile başkanı. ''Önümüze geç ve bizi istediğin yere götür. Bekle dersen bekleriz.''
Limbani konuşacak gücü toplayana kadar odada tam bir sessizlik vardı. Limbani'nin gözleri yorgundu ve bir insanın katlanabileceğinden çok acı görmüşçesine kederdi. Griye çalan soluk yüzü terler içindeydi.
''Eğer yaşarsam bir daha ülkeme dönmeyecektim.'' dedi. ''Yüreğimden acıyı atacak, gözlerimden yaşları silecek ve barış içinde çocuklarımla oynayacaktım. Ama şimdi çağrınızı duydum. Kalbim de sizlerle birlikte acıya büründü. Sizi şimdi terk ederken şunu söyleyeceğim. Ayaklanmayacaksınız. Endofa'ya isyan etmeyeceksiniz. Halkınız acıya sessizce katlanacak. Ama her kentte, her kasabada, her köyde halk örgütlenecek. Onlara Limbani'nin yaşadığını, bir gün döneceğini ve o gün için hazırlıklı olmalarını söyleyeceksiniz. Size bunu vaat edebilirim.
Limbani yorgun bir halde arkasına yaslandı.
Endofa bu toplantıyı haber alacaktır dedi kabile başkanı. Sen gelmeden önce çok kişi ölecek ama halk olanları bilecek, seni bekleyecek. Barış içinde git Limbani.
Birden çalmaya başlayan telefonun sesi odadaki sessizliği yırttı.
Odayı boşaltın diye Faulkner bağırdı. Herkes dışarı. Sen de papaza döndü. Limbani'yi de al götür.
Askerler köylüleri odadan çıkardılar. Faulkner Chambers'ın yanından geçerken kimden yana olduğunu unutma dedi. Odada kimse kalmayınca gidip telefonu açtı.
Fransızcam iyi değildir. Onun için yavaş yavaş konuş.
Öteki uçta telefon başka bir ele verildi.
Ben Endofa dedi kalın bir ses.
Ben de Faulkner.
Senin olduğunu tahmin etmiştim.
Endofa'nın sesi sakin ama çelik gibiydi.
Bu kadar yıl sonra nasılsın bakalım?
İyiyim. Senin yükselmeni gıptayla izliyorum. Ancak ordun konusunda bir şeyler yapman gerek.
Bugünlerde ordun bir yükten başka bir şey değil.
Seni son gördüğümde ordun için deli oluyordun.
O zaman henüz her askerin günün birinde cumhurbaşkanı olmayı düşleyebileceğini bilmiyordum. Anladığıma göre Limbani elindeymiş.
Evet.
Onunla konuşabilir miyim?
Hayır.
O zaman sağ olup olmadığını nasıl bileceğim?
Halk ayaklanınca olacakları sen düşün, ben değil.
Onu hiçbir zaman çıkartamayacaksın oradan.
Faulkner güldü.
Bana palavra sıkma Nendofa. Hatırlarsan seninle birlikte çalıştık. Önümüzdeki 24 saat içinde istediğin zaman buradan çıkabilirim ve sen de beni durduracak kadar adam toplayamazsın.
Önerin nedir peki?
Ha, şimdi konuşmaya başladın işte. Limbani karşılığında nakit olarak 1 milyon Amerikan doları istiyorum.
Korkarım ki hazinemiz bu kadar kısa sürede o kadar parayı bulup çıkaramaz. Sana çeyrek milyonla canını bağışlayabilirim.
1 milyon. Ya bulursun ya da iç savaş başlar. Ve sakın o sahte banknotları sokuşturayım deme. Laf aramızda Limbani ortalardayken orduna güvenebileceğinden emin misin?
Bu değiş tokuş nerede yapılacak?
Albertville havaalanında. Sen bize yakıtı tamam ve uçuşa hazır bir uçak bekleteceksin. Karşı tarafta bir duraklama oldu.
Pekala dedi Endofa ama iki koşulum var. 1. Limbani'yi ölü olarak teslim almayı yeğlerim. Onu öldürmek benim için pek güç oluyor. Cesedi anlaşmayı tamamlamak için yeterli olacaktır. 2. Halkından kimsenin kendisini görmesini istemiyorum. Bunu sağlamak için sana silahsız 2 gözlemci göndereceğim.
İkincisi kabul ama Limbani'yi sağ olarak alacaksın. Ölüsü benim için geçerli bir pasaport değildir.
Bir koşulum da var bu arada. Uçak hiç inmeden beyazların olduğu güneye kadar uçabilecek nitelikte olacak. Büyük bir hava yolu uçağı olacak. Onların mürettebatı ile en azından 3 tane yüksek rütbeli Birleşmiş Milletler gözlemcisi de uçakta olacaklar. Adamlarını da hemen üzerimden çekeceksin, tamam mı?
Tamam.
Sakın beni aldatmaya kalkışma diye Faulkner adamı uyardı.
Seni gözleyeceğimi bilirsin. Gün doğarken yola çıkacağım. O saatten önce adamların bölgeden çekilsinler.
Bir yanlış adım attığın takdirde Limbani'nin sağ olduğunu tüm dünya duyacaktır.
Faulkner telefonu kapatırken güldü. 1 milyon diye söylendi. Herif kıvranıyordur şimdi.
Birden arkasında birinin varlığını hissedince aniden döndü. Chambers elindeki silahı Faulkner'ın karnına doğrultmuş duruyordu.
Seninle uzun zamandır birlikteyim ama burada yollarımız ayrılıyor dedi Chambers.
Ne oluyor sana Allah'ını seversen?
Oldum olası kötü insanlardık ama hiç olmasa yaptığımız anlaşmalara saygı gösterirdik. Şimdi de yapacağız bunu.
O uçak bizi yerde bırakıp havalandığında anlaşmayı onlar bozdular, biz değil. Bir düşün hele, 1 milyon dolar nakit ve buradan elini kolunu sallayarak çıkma fırsatı.
Eski anlaşma hala geçerlidir.
Uçak bizim işimizdi. Albertville ile burası arasında epey büyük bir ormanlık bölge var. Endofa istediği anda bizi öldürtebilir. Bunu düşündün mü hiç? Onun tek istediği bizi buradan çıkartmak. Üstelik ben Limbani'nin sağ kalmasını da istiyorum. Peter Boor da öldü.
Kim bilecek bunu?
Ben. Subaylarla başçavuşu çağırttım. Oylama yapacağız. Anlaşmalara saygı gösterirdik. Şimdi de yapacağız bunu.
O silahı çek üzerimden.
Oylamadan sonra.
Jeremy, Sean ve başçavuş odaya girdiler. Genders kapının yanında duruyordu. Elinde silah bulunduğunu ancak içeri girdikten sonra fark ettiler. Genders durumu açıkladı.
Tamam mı diye sordu Faulkner'a. Şimdi oylamaya geçelim.
Ben komutanınızım dedi Faulkner. Hepiniz sözümden çıkmayacağınıza yemin ettiniz.
O eski anlaşma için geçerliydi dedi Genders. Şimdi yeni bir anlaşma yapmak istediğine göre oylama yapacağız.
Silahını havaya kaldırdı. Oturum başkanı benim, başçavuş sen söyle.
Ben albayın dediğini yapacağım.
Sean, karşıt oy. Eski anlaşma uyarınca buradan kurtulmaya çalışalım.
Jeremy, karşıt oy. Adamlara bunu kabul ettiremeyiz. Bir savaş için anlaşma imzalamadılar ki.
3-2, kaybettin dedi Genders.
Pekala, öyleyse adamları toplayın. Endofa henüz uyanmadan o havaalanına gitmeye çalışacağız.
Genders, seninle konuşmak istiyorum. Diğerleri odadan çıktılar.
Bana borçluydun değil mi diye öfkeyle söylendi Faulkner. Şimdi de aleyhime döndün.
Ben senin tek dostunum. Geçici bir çılgınlık anında sana yardıma çalışıyorum. Ailen şu anda ne düşündüğünü bilmiyorum ama beni ortadan kaldırmayı kuruyorsan bunun diğerlerini böleceğini ve bu yolla Endofa'nın elinden kurtulamayacağını unutma.
Pekala dedi Faulkner. Bu iş burada biter. Güzel bir fikirdi aslında. Sırtını dönmekten korkma. Oğlunu görebileceksin.
Bundan emin olmak isterdim diye gülümsedi Genders.
Faulkner da gülümsedi. Biliyor musun, belki de Limbani'yi buradan kurtarmak öyle pek kötü bir fikir değil aslında. Buraya geri döndüğünde epey şişkin bir anlaşma bizi bekliyor olacaktır.
24. Bölüm 29 Aralık Salı saat 20. Kan kırmızısı bir ay bulutların arasından yükseliyordu. Hava durgun, sıcak ve rutubetliydi. Köy çevresindeki nöbetçiler dışında askerler sokakta toplanmışlardı. Başçavuş önlerine geçti. Eğitim alanındaymış gibi sert adımlarla döndü. Adamın sert bakışları altında yorgun askerler ellerinde olmadan doğruldular.
Az sonra albay sizlerle konuşacak. Ama ondan önce benim söylemek istediğim birkaç söz var.
Zamanında çok kimseyle birlikte dövüştüm.
Başçavuş sözünü nasıl sürdüreceğini kestiremiyormuş gibi boğazını temizledi.
Söylemek istediğim şu, eğer gurur günahsa ben günahkar bir insanım. Çünkü sizlerden gurur duyuyorum. Görevinizi tam olarak yaptınız. Tanıdığım en iyi askerler arasındasınız. Hepsi bu kadar.
Bir an için tüm askerler sevgi duydular başçavuşlarına. Faulkner uzaktan göründü.
Dikkat diye bağırdı başçavuş. Kıta tamam ve hazır albayım.
Teşekkür ederim başçavuş. Rahat. Buradan çıkıyoruz. 6 mil kadar ötede bir uçağın hazır beklediği bir pist var. Oraya varmamız güç olacak ama varacağız.
Faulkner adamlarının kendisini sevse de nefret de etse arkasından geleceğini bilen bir lider gibi konuşuyordu. 3 dalga halinde ilerleyeceğiz. Devriyelerden haber aldığımıza göre çevremizde pek hafif bir Simba kuvveti varmış. Ana grupları henüz çok uzaktalar. Bunun için onlar farkına varmadan buradan çıkabileceğiz. Limbani de yanımızda olduğu için yerliler bize ellerinden gelen yardımı yapacaklardır. Subaylarınız harekete geçmeden size durumu daha ayrıntılı olarak anlatacaklardır.
Başçavuşun sözlerini duydum. Kendisine aynen katılıyorum. Size komuta etmekten gurur duyuyorum.
Faulkner gülümsedi. Doğrusunu isterseniz döndüğümüzde hepinize birer içki ısmarlayacağım.
Pekala başçavuş devam et. İlk grup 15 dakika sonra yola çıkacak.
Üst komutanından komando 2'ye, üst liderinden komando 2'ye. Beni duyuyor musun? Tamam.
Komando 2'den üst komutanına sesinizi 5 kuvvetinde alıyorum. Tamam.
Üst komutanından komando 2'ye. Sizin orada durum normal mi?
Evet efendim, ortalık sakin. Birkaç yerli var, o kadar. Simbalar görünürlerde yoklar.
Üst komutanından komando 2'ye. Şimdi yola çıkıyoruz. Dinlemede kalın. İlk grup Köye girene kadar kimseye görünmeyin. Ondan sonra uçağın yakıt alıp uçmaya hazır olmasını istiyorum. Uçağı gözden kaybetmeyin. Yanına kimse yaklaşmayacak, tamam mı?
Pilotu yakalayalım mı?
Hayır, nerede olduğunu saptayın. Ama siz köyü ele geçirene kadar sakın kendinizi göstermeyin.
Komando 2'den üst komutanına anlaşıldı.
Tamam.
Pisti neden kendileri kullanmıyorlar? Bir türlü anlamıyorum diye Janders söylendi.
Yeni Kongo'yu bilmiyorsun dedi papaz. Maden şirketi bir yıl önce açtı pisti. Simbalar da çok zorunlu olmadıkça odalarından çıkmazlar. Ellerinde yalnızca eski Belçik haritaları var. Eğer kentlerin dışında yollarını kaybederlerse yerlilerin kendilerine yardım etmeyeceklerini de çok iyi biliyorlar.
Bu iş de burada başlamış oldu dedi Faulkner. Papaza döndü. Sen de bizimle geleceksin. Eğer bizi pusuya sürüklersen beynine kurşunu yersin, bunu da bilmiş ol.
Tehdit etmenin sana hiçbir yararı olmaz diye güldü papaz. Ben zaten yaşlıyım ve ölmeye hazırım. Dinim uğruna ölmek de hoşuma gider. Cennette yerimi garantilemiş olurum. Ama senin yerin alevlerin ortasıdır oğlum. Bunu da sakın unutma.
Faulkner ona aldırış etmedi. Limbani'ye yanına küçük bir savaşçı birliği alabileceğini söyle. Eğitebilecek gençler olsun. 15 kişi falan. Kaçını uçağa alabileceğimizi oraya gidince düşünürüz.
Hala gelecek için plan mı kuruyorsun diye sordu Janders.
Elbette.
Jeremy, Sean ve başçavuş odaya girdiler. Her şey tamam mı diye sordu Faulkner.
Evet efendim dedi Jeremy. Dışarıda ölüm sessizliği var.
Gereğinden fazla sessiz diye Sean atıldı. Bizi bekliyor olmalılar.
Hayır dedi Faulkner. Endofa adamlarını geri çekmeye başlamıştır. Limbani'yi kolay yoldan ele geçireceğini sanıyor. Zaten bütün iş bizim gidiş hızımıza bağlı. Tosh Donaldson, 3 kişi ve 1 telsiz önden gitsinler. Jeremy sen adamlarınla onları izle. Jeremy, Sean siz de Limbani'yi alıp onun arkasından gidin. Limbani'nin adamlarından silah kullanmasını bilen varsa silah verin eline.
Tamam, şimdi Janders'ın adamları arasından geçip arkalarında onları savunacak iyi birer mevzi bulun.
Limbani Janders'ın yanında kalsın. Onun her an ortada kalmasını istiyorum, tamam mı? Ben en son olarak çıkacağım. Ben Janders'ın mevzilerine yerleşince o ilerleyecek. Sonra da sizler ilerleyeceksiniz. Tosh her an en önde olacak.
Eğer simbalar gelirlerse önce arkaya saldıracaklardır. Başçavuş Peter'ın adamlarını alıp yanıma gelin. Eğer silah sesi duyarsanız saflarınızı sıklaştırın ama ilerlemeyi de kesmeyin. Bu tür harekette hızın çok önemli olduğunu bir daha belirtmek isterim.
Rafer, eğer ben yaralanırsam Limbani'yi yanıma alıp senin adamların arasına karışacağım. Ben yeni bir mevzi bulunca sizleri korurum, tamam mı? Kısacası hiç durmayacağız.
Jeremy, Sean, köye ilk giren sizler olacaksınız. Adamlarınızı bizim kaçış yolumuzu ve uçağı koruyacak biçimde yerleştirin.
Sean, sana çatışmaya girmeme izin veriyorum. Uçağı uçurmak için sana ihtiyacımız olabilir. Rodezya için bir uçuş planı hazırla.
Neden Rodezya? Niçin Angola ya da Mozambik değil? Rodezya 800 mildir buradan. Bir Dakota'yı son sınırına kadar zorlamaktır bu.
Portekizler bizi almayacaklar ve gidecek başka yerimiz de yok. Bunu becerebilir misin?
Uçağın durumuna ve içindeki yüke bakar ama yaparız sanıyorum.
Zambiya üzerinden geçmemiz gerekecek dedi Faulkner.
Lusaka'dan uzak kalırsak bir sorun değil bu. Radar yalnız orada var. Bütün iş bu kadar uzun bir süre havada kalmak. Hesaplayacağım ama bana kalırsa en fazla 850 mil gidebiliriz. Çok tehlikeli bir iş yani.
O senin sorunun dedi Faulkner. Bizi oraya götürmek için para alıyorsun.
Pekala beyler, başka sorusu olan var mı?
Kimse cevap vermedi.
Tamam öyleyse. Rafer, yola düş bakalım. Talihin açık olsun dostum.
21. ayrımın sonu. Sayfa 327.